Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaze olmak üzere 3 türlü kan geleceğini, bunlarla ilgili her birinin hükümleri bulunduğunu konuşurken dedik ki hayız aynı zamanda ilk hayızla beraber, aybaşı haliyle beraber kadının baliga olduğunu da göstermiş oluyor dedik. Ta menopoz yaşına kadar, en son 55 olacağı Hanefi fıkhında belirtiliyor. 55 yaşına kadar devam edebilir. Aralıklarla devam eder. Az kalır, çok olur. Ama hayız ahkamının kendisine mahsus kuralları var. Hayız böyle rahimden gelen her kan değildir dedik. Bunun azı veya çoğu olması gerekiyor. 3 gün, 3 gece süren hayız hayızdır. Yani en az 3 gün, 3 gece devam eder. 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 gün, 9 günde olabilir. 10. günle beraber, yani 10. gün ve onun gecelerinin toplamında hayız süresi de biter. Yani o 3 günden önce, 3 günden az olan hayız, hayız değil. 10 günden çok olan hayız da hayız değil. Ne olabilir o zaman? 3 günden önce 1 gün, 1,5 gün süren kanamalar istihaze, özür hali. Abdesti tutmayan, idrar sıkıntısı olanın durumu gibi bir şey bu. 10 günden fazla olan için de aynı şey geçerlidir. Ve dedik ki hamilelik döneminde de kadın hayız olmaz. Olursa o da özür hali kabul edilir. Hayızın en fazlası 10 gündür. 10 günden sonra kadın temizlenmiş olur. Bu temizlik de en az 15 gün sürer. 15 günden az temizlik olmaz dedik. Bu ne demek oluyor? Kadın temizlik hali gerçekleştikten 7 gün sonra yeniden kan görmeye başlasa bunu özür kanı kabul ederiz. Çünkü en az 15 gün temizlik dönemi olması gerekiyor. Aybaşı hali de gelen kanın renginin kadından kadında ırktan ırka değişik olması mümkündür. Siyah kan olur, kırmızı kan olur, bulanık olur. Bu renkler çok önemli değil. Kadından gelen kanın renkleri çok önemli değil. Önemli olan kadının kendisindeki adeti, oluşmuş adetidir. Hayız ahkamını bir kere daha bu şekilde özetlemiş oldum. Kadınla ilgili erkekte olmayan, sadece kadında bulunan ve taharetin en önemli konularından, taharet babının en önemli konularından birisi olan ikinci mesele de nifas meselesidir. Nifas, Türkçe'de kadının lohusalık haline verilen isimdir. Nifas kanı doğumun hemen arkasından ortaya çıkan, gelen kandır. Bu direkt doğumla alakalı olduğu için hayızdan farklı düşünülmüştür. Bir çocuk doğuran veya düşük yapan kadının gördüğü kan hayız kanıdır. Estağfurullah, hayız kanı gibi kendisini özel ahkama tabi tutan bir kandır. Burada konuya dalmadan önce doğumdan sonra gelen dedik, kadınların bir de düşük sorunu diye bir sorunları var. Düşükten sonra gelen kanın nifas kanı, yani lohusalık kanı sayılması için kadının yaptığı düşüğün organları belirmeye başlamış bir düşük olması lazım. Yani küçük bir kan parçası gibi veyahut da böyle bir et kümesi gibi bir düşük yapmış olsa kadın, o lohusalık halini gerektirmiyor. İşte parmakları belli olmuş, ayak parmakları belli olmuş, vücutta artık yaratılırken ilk yaratılma nasıl oluyorsa, yani organlar belli olmaya başlamış şekilde, bu artık 2 aylık çocuk mudur, 3 aylık çocuk mudur, onu tıbbi ölçülerinden anlamamız lazım. Yani düşük yapan kadının düşüğünün onu lohusa yapıp yapmadığını nereden anlayacağız? Yaptığı düşük bir basit et parçası gibi bir düşük müdür? Yoksa organları belirlenmeye başlanmış bir düşük müdür? İşte parmakları belli olmuş çocuğun mesela. Bu düşük normal doğum yapmış gibi kadını lohusa haline getirir. Lohusalığın azı yoktur, çoğu vardır. Hatırlayacak olursak hayız halinin azı ve çoğu demiştik. 3 günden az olmaz, 10 günden çok olmaz demiştik. Ama lohusalık halinde, nifas halinde az yok. Yani doğumdan 2 saat sonra kanı kesilebilir. 3 gün sonra kesilebilir. Ta 40 güne kadar bir sıkıntı yok. 40 güne kadar kadının lohusalığı devam edebilir. 40 günden sonra kadın kanaması durmazsa eğer, bu da tıpkı 10 günden fazla hayız hali gören kadının durumuna benzer. Özür kanı muamelesi yapacağız. Tekrar özetleyecek olursak, kadının aybaşı ve nifas, lohusalık hali onunla ilgili özel hükümler ihtiva etmektedir. Lohusalık kadının çocuk doğurduktan veya organları belli olmaya başlamış bir düşük yaptıktan sonra gelen kanın adıdır. Bu lohusalık kanının bir süresi yoktur. Bir gün, iki gün, 5 saat, 10 saat olur. Ama azami 40 günü geçmemelidir. 40 günden sonrası özür kanıdır. Lohusa kadın, hayızlı kadın hangi hükümlere tabi ise o hükümlere tabidir. Ne demiştik? 3 şey. Özellikle 3 şey. Namaz yok, oruç yok, evli ise cinsel ilişki yok. Tavaf etmek yok Kabe'yi. Kur'an-ı Kerim'e elle tutmak yok. Kur'an ayeti okumak yok. Burada kadınların yeni Türkçe'de menopoz hali dedikleri ve fıkıh dilinde iyas denen kadınların aybaşı hallerinin fiziksel olarak sona erdiği dönem. Bir kadın Hanefi ulemasının tespitlerine göre en fazla 55 yaşına kadar aybaşı olabilir. Daha aşağı da gelebilir bu rakam. 45 yaşından itibaren mesela kesilebilir. Bu fiziksel yapıdan, alınan gıdalara, kadınların özel durumuna, gördüğü bir ameliyata, kullandığı bir ilaca bağlı olarak devam eden ya da etmeyen bir durum kabul edeceğiz. Biz menopoz halini özellikle araştırmamız gerekmiyor. Aybaşı oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor kadın. Aybaşı oluyorsa ne yapılması gerekir? Özellikle biz bunu bilmemizde fayda var. Hamile kadınlardan gelen kanlarında sadece bir özür kanı olarak kabul edilebileceğini söylemiştik. Kadınların gerek aybaşı halleri ve gerekse lohusalık hallerinde fıkıh açısından dikkat etmeleri gereken hususları kaydetmemiz gerekiyor. Tabii bunların bir de tıbbi halleri vardır. Biz özellikle kadınların fıkıh açısından nelere dikkat etmelerinin gerektiğini, Allah-u Teala'nın onlara neyi yasakladığını, neyi serbest bıraktığını konuşacağız. Birinci mesele, kadınların namaz kılmaları, oruç tutmaları. Ne zaman? İki halde. Hayız halinde, nifas halinde. Namaz kılmaları, oruç tutmaları, Kur'an'dan bir ayet okumaları caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'e mushaf halindeyken tutmaları da caiz değildir. Özellikle tekrar tespit edelim. Namaz, oruç, okuma ve tutma Kur'an'da. Bu dört şey hanımlar için yasaktır. Namaz kılamayacakları ve oruç tutamayacakları meselesi hadisle sabittir. Hadis-i şerifte, Buhari, Müslim'de seviyesindeki hadis-i şeriflerde ashab-ı kiram çok açık bir şekilde o dönemlerinde hanımların namaz kılamayacaklarını ve oruç tutamayacaklarını, yani tutmama, yapmama, kılmama izni değil bu, yasak. Namaz yasak. Oruç yasak. O şekilde anlayacağız. Yani namaz kılmayabilirsin, rahatsızsın. Oruç tutmayabilirsin, rahatsızsın şeklinde değil bu. Kılmayacaksın. Kılmayacaksın, kılamazsın şeklinde bu hüküm. Bunun için biz bu hükmü, yani kadınların namaz kılamayacakları, oruç tutamayacakları hükmünü bizzat hadis-i şeriften öğrendiğimizden, herhangi bir zaman diliminde ilimle meşgul olan birisinin çıkıp da kadınların bu hükmü, yani namaz kılamama, oruç tutamama aybaşı hallerinde, lohusa hallerinde hükmünü Ebu Hanife veya filan müştehit iştihad etmiştir. Şimdi bizim o iştihada tabi olmamız gerekmiyor şeklinde kesinlikle yorumlayamayız. Çünkü bu bir nastır, hadis-i şeriftir. Aynen şu şekilde söyleyebiliriz. Allah'ın bütün kullarından namaz kılmalarını istediğine dair belge neyse, ya ayettir ya hadistir o belge, aynı şekilde hanımların özel hallerinde namaz kılmayacaklarına, oruç tutamayacaklarına dair belge de o belgedir. Bazı zafiyetlerimiz, güya kadınlar namazdan hiç kopamıyorlar, sabahlara kadar namaz kılıyorlar da bir tek sorun, aybaşı oldukları zaman namazdan mahrum oluyorlar. Onlar da sabahlara kadar namaz kılamayınca dayanamıyorlar. Yani Rablerinden, secdeden uzak kalmaya dayanamıyorlar gibi bir mantık cahilcedir. Allah böyle murad etmiştir. Kadınlara dininde böyle bir tahfif, rahatlama, hafifleme getirmiştir. Allah'ın muradı böyledir deyip bu hususta bir gevşeklik kesinlikle göstermeyeceğiz. Aynı şekilde de mushafa tutamayacakları konusunda veya içinde ayet bulunan bir kağıda tutamayacakları konusunda da ciddi bir söz birliği vardır fukaha arasında. Fakat okumak konusunda, yani Kur'an-ı Kerim'i okumak konusunda, daha sonra göreceğimiz ayrıntılarında da anlayacağız ki böyle bir ittifak yoktur. Aybaşı ve lohusa hallerinde kadınların mescide girmeleri de caiz değildir. Mescid, cami gibi yerlere girmeleri caiz değildir. Aynı şekilde Kabe'ye gidip Kabe'nin etrafında nafile bile olsa tavaf etmeleri de caiz değildir, haramdır. Camiye girmekte, Kabe'de tavaf etmekte bu durumdaki hanımlar için haramdır. Ve özellikle çok önemsenmesi gereken bir husus, kadınlar bilhassa aybaşı halindeyken önemli bu. Lohusalık halinde çok büyük bir sorun olarak, belki hani kadının da zaten zafiyet dönemi olduğu için belki özellikle gündeme gelmez. Ama aybaşı hallerinde kadınların eşleriyle, nikahlı eşleriyle tam anlamındaki cinsel ilişki içinde bulunmaları haramdır. Bu haramlık kadının rahatsız olmasından veya kadının incineceğinden dolayı değildir. Bu haramlık kadın istese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de, veya erkek için aynı şeyler geçerli. Kadın aybaşı halinden kurtulmadıkça, yani kanaması bitip temizlenmedikçe eşiyle, nikahlı eşiyle cinsel ilişkisi kesinlikle haramdır. Burada çok özellikle üzerinde durulması gereken bir husus var. Fıkıh açısından cinsel ilişki ile eşlerin sevişmeleri, oynaşmaları gibi şeylerin aynı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Cinsel ilişki akabinde çocuk doğabilecek olan ilişkinin adıdır. O düzeydeki ilişkinin adıdır. Onun gerisinde kalan her ne varsa kadın aybaşı halindeyken o yasak değildir. Bunu özellikle ayrıt etmemiz lazım. Tekrar vurguluyorum. Fıkıhta, şeriat kitaplarında cinsi ilişki dediğimiz, yani bunu fıkıhta cima kelimesiyle ifade ediyoruz. Bu çocuk doğmasını gerektirecek düzeydeki ilişkinin adıdır. Bunun ötesinde eşler arasında doğal olarak yürüyen daha, yani cimanın gerisinde kalan ilişkilerin adı cinsel ilişki değildir. Muhabbettir, sevgidir, okşamaktır, ellemektir gibi şeylerle ifade edilebilir. Bunlarda hiçbir sakınca yoktur. Hatta aile ile ilişkili fıkıh bilgilerini konuşacağımız zaman da bu inşallah gündeme gelecek. Hanımların hayız dönemleri çok uzun devam ediyorsa, eşleri de genç ya da hanımlarına ihtiyaç hissediyorlarsa, haram olan şeyden uzak durup bunun dışındaki yollarla eşler birbirlerini tatmin etmesini bilmelidirler. Bu konuda hadisi şerifler var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aile hayatını anlatan hadislerde buna işaret var. Tekrar toparlayacak olursak, taharetin en baş meselesinden alalım. Abdesti olmayana namaz, tavaf ve mushafa tutmak yasaklanmıştı. Tutmak. Cünüp ve hayız nifas halindeki kadına ise namaz yasak. Aynı şekilde oruç yasak. Ve Kur'an ayeti okumak yasak. Kur'an ayeti bulunan bir kağıda tutmak yasak. Mescide girmek yasak. Tavaf etmek yasak. Bunlardan kadınla ilgili olan aybaşı ve lohusalık hallerinde bu yasaklar var. Sadece cünüplük söz konusu olursa eğer, cünüplük olunca erkek de kadın da birleşmiş oluyorlar. Yani erkek de kadın da cünüplük kelimesinde aynı içerikteler. O zaman oruç devreden çıkıyor. Cünüp oruç tutar. Cünübün oruç tutmasında hiçbir sakınca yok. Yani oruç tutar derken, oruçluyken cima edemez. Oruçluyken cima ederse oruç gider. Ama oruç tutmadan önceki cünüplük hali sahurda niyet etmeye engel değil. Aybaşı ve lohusalık hali hariç engel değil. Veya gündüz kendi müdahalesi dışında cünüp olması halinde bu oruca mani değil. Kadınların aybaşı ve lohusalık hali kadar önemli bir başlıkları da aybaşı ve lohusalık sınırları içine girmeyen ama aybaşı gibi veya lohusalık gibi kanama olan aynı yerden aynı şekilde kan gelmesi hali söz konusu. Buna istihaza, özür kanı demiştik. Tekrar bir hatırlatma gerekiyor. Aybaşı halinin azı var, çoğu var. En az 3 gün olur, en çok 10 gün olur. Lohusalık halinin azı yok, çoğu var. En çok 40 gün olur. Bu iki şeyin en azı olan 3 günden az haline özür kanı diyeceğiz. 10 gün lohusalık, 40 gün estağfurullah 10 gün aybaşı, 40 günde lohusalık halinden fazlasına da özür kanı diyeceğiz. İstihaza kanı diyeceğiz. Ve hanımların gerek aybaşı hallerinin başlama dönemleri ve gerekse mesela evlendikten sonraki dönemleri, bazen geçirdikleri bir ameliyat, bazen kullandıkları bir ilaç, bazen sinir gerginlikleri, stresli dönemleri gibi dönemlerinde özellikle aybaşı günleri kargaşası yaşayabiliyorlar. Bu kargaşanın çok önemli bir bölümü İstihaza kanı dediğimiz, yani özürlülük dönemini yansıtıyor. Bunun için istihaza kanı ile ilgili, yani özür kanı ile ilgili hükümlerin çok net bilinmesi lazım. Genellikle bu hükümler bilinmediği zaman ya gereksiz yere namazdan, oruçtan, Kur'an'dan uzak kalınıyor. Bu hallolsa bile hanımlar kendilerini büyük bir sıkıntı içerisinde hissediyorlar. Rahatsızlık hissediyorlar. Halbuki Allah-u Teala burnu kanayan bir erkek gibi kabul ediyor. Ha burnu kanamış birisinin, ha da kadının aybaşı ve lohusa olmayacak şekilde özür kanı gelmesi aynı şeydir. Kuralımız şu. Kadın İstihaza kanı, yani özür kanı sayılacak bir kan gördüğü zaman namazına, orucuna eşiyle ilişkisine bunun hiçbir zararı yoktur. Yani mendil mendil kan çıktığı halde, yani burun kanamasından daha fazla bir kan akması devam ettiği halde kadının namaz kılacak, oruç tutacak, eşiyle de her türlü sınırsız bir şekilde ilişki içerisinde bulunacak, bulunabilir. Bu kadının önemli bir tedavi görmesini gerektiriyorsa tedavi görecek, ayrı bir konu. Ve kadın ilk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorsa eşinin merhametli davranıp kadının bir tür yara içerisinde olduğunu bilerek kendisine bir miktar sabırla çeki düzen vermesi gerekir. Ayrı bir konu. Ama kadının 3 günden az olan, 10 günden fazla olan aybaşı hali, 40 günden fazla olan lohusalık hali hala kanama ile devam ediyorsa, aybaşı ile ilgili, lohusalıkla ilgili yasaklar yoktur. Bu yasaklar kalkmıştır. Burnu kanayan, idrarı tutmayan bir Müslüman ne yapması gerekiyorsa bu hanımefendi de onu yapacak. Bu da şu demektir: her namaz vakti için abdest alacak. Tıpkı idrarı tutmayan bir Müslüman gibi. Müslüman idrarı tutmadığında ne yapıyorsa bu hanımefendi de onu yapacak. Burada çok ince anlaşılması gereken bir fıkıh kuralına dikkat edeceğiz. Her vakit için abdest alır dedik. Her namaz için abdest alır demiyoruz. Çok fark var ikisi arasında. Her vakit için abdest alacak demek, bir kadının bu nedenle, yani aybaşı kanaması 10 günden sonra devam ediyor diye veya 3 günden az devam etti diye bir kadının abdest mecburiyeti günde 5 defadır. 5 abdestle 500 namaz kılabilir. Mesela öğle ezanı vaktinde abdest alır. İkindi vakti girinceye kadar o abdestle bütün namazları kılar. Normal Müslüman bir abdest alınca ne yapıyorsa onu yapar. Demek ki özür kanı ile müptela olan bir Müslüman hanımın üzerine gelen tek sorumluluk günde 5 kere abdest mecburiyetidir. Bu 5 abdest mecburiyetinin dışında bu hanımefendi ile ilgili fıkhi bir sıkıntı yoktur. Bunu özellikle bir kenarda not edelim. Çünkü her namaz için abdest almak başka şey, her vakit için abdest almak başka şey. Günde 5 tane vakit var bizim için. Bu 5 vakit sabah namazının vaktidir, sonra öğle namazının vaktidir, ikindidir, akşamdır, yatsıdır. Yatsı namazı için yatsı ezanı vaktinde abdest aldıktan sonra ta sabah namazı vaktine kadar, yani imsak vaktine kadar 7 saat, 8 saat o abdest başka bir nedenle bozulmuyorsa, yani başka neden ne olabilir? Tuvalete gider, zaten normal abdeste bozuluyor o zaman. Eğer normal abdesti bozacak başka bir şey ortaya çıkmıyorsa, bu hanımefendinin bu kanaması damla damla devam ettiği halde abdestlidir. Yapacağı hiçbir şey yok. Sadece özel temizliğine dikkat edecektir. Bu da fıkıhla ilgili değil zaten. Özel temizliğine devam etti mi, yani özel korumasında, çünkü kan her halükarda necistir. Gerek çamaşırında ve gerekse diğer oturduğu kalktığı yerlerde bir temizlik hassasiyeti olacak. Ama o kan onun petinde, mendilinde ya da kullandığı nesnede neredeyse onun namazına engel değil, abdestine engel değil, özür halinde olduğu için. Bu erkeklerde idrar tutmama hastalığı olarak yansır. Erkeklerde genelde bunun adına idrar tutamama denir. Belli bir hastalık çeşidi bu. Yani insan tuvalete gitmediği halde yürürken, otururken boşalma olur sürekli. Buna özür deniyor. Bununla ilgili özel fıkıh ahkamı var. Yeri geldiğinde ona da temas edeceğiz inşallah. Peki, gerek özür hali, yani bu hanımlardaki özür hali ve gerekse normal hanımın başka bir özür hali, mesela burun kanaması hali, gaz tutamama hali, bunlar hepsi, yani abdesti bozan herhangi bir şey. Nedir abdesti bozan? Sadece kadının ay başındaki özür hali değil abdesti bozan. Önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozuyor dedik. Vücudun bir yerinden çıkan kan, irin abdesti bozuyor dedik. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Erkek veya kadın için özür hali nasıl belgeleniyor? Tamam, bu özür halindedir. Nasıl diyeceğiz? Kadının bu noktasına bunu uyarlayalım. Yani kadın aybaşı değil, 10 günden sonra oldu. Ama özürlü muamelesi, yani buradaki özür nedir? Abdest için ruhsat muamelesi. Yani kanama devam ettiği halde abdest alacak, o namazını kılacak. Halbuki bir damla kan gelseydi abdesti bozulmuş olacaktı. Özürlü muamelesi görünce kalkacak bu mecburiyet. Kanaması devam ettiği halde abdest alacak. Buna fıkıhta şöyle bir kural görüyoruz. İki namaz arası kadar bir süre devam edecek. İki namaz arası kadar, mesela öğleden ikindiye kadar ya da ikindiden akşama kadar kanama devam ediyorsa bu özürdür. Ne zamana kadar bu ruhsatı kullanacak? Bir kere bu ruhsatı nasıl alıyor? İşte iki namaz arası ortalama 2 saattir diyelim. Akşamdan yatsıya kadar 1,5 saattir bu. 1,5 saat. Yani akşamla yatsı arası, bilhassa kış günleri çok kısadır. Bunu saat olarak ölçmüyoruz. Yani akşam başladı, yatsı ezanı oldu, hala kanama devam ediyor. Bu özürlü abdest alması için ruhsat getirmiştir. Doğal olarak kesildiğinde bu hüküm kesilecek. Şöyle örneklendirelim. Temizliğinin 5. gününde hanım kanama gördü. Bu kanama 5 dakika sürdü, 1 saat sonra bir şey olmadı. Ortada hiçbir şey yok. Çamaşır için gerekli temizlik yapılacak ve herkes işine devam edecek. Yapılacak bir şey yok. İkinci alternatif, kanama oldu. Öğle namazından sonra kanama oldu. 1 saat devam ediyor. Damla damla geliyor. 2 saat devam ediyor. 3. saate girdik, damla devam ediyor. Kesinti olmadı. Ya öğle vakti başlamıştı, kindi vakti hala devam ediyor. 2 vakit arasını dolduracak kadar uzun süre devam edince ruhsat devreye girmiştir. Özürlüdür. İkindinin abdestini alır. Akşama kadar başka bir şekilde abdesti bozulmazsa onu abdestli kabul ediyoruz. Sonra 3. alternatif, akşamı da kıldık, kanama durdu. Özürlü halimiz bitti. Yatsıyı kıldık, sabah namazını kıldık, normal abdest aldık, kıldık. Sabah namazından sonra kanama tekrar başladı. Öğleye kadar devam etti, tekrar ruhsatlandık. Yani bu ruhsat için, şöyle mizansel bir şekilde anlatayım, müftülüğe gidip, doktor belgesi getirip, müftü bey işte kanamam devam ettiğine dair sağlık ocağından belge getirdim deyip ruhsat almak diye bir şey yok. Mümin buradan kendisini belgeleyecek. Nedir bu belge? İki namaz arasını dolduracak bir süre kadar devam ediyor kanama. O zaman ben özürlüyüm. Bunu müftüye sormak, fetva almak gerekmez. Zira hanımlar bu konuda çok fazla karşılaşacakları bir mesele olduğu için fetvalarını kendileri önceden bilmeli ve hazırlamalıdırlar. Bu özür meselesini de bu şekilde tespit ettikten sonra tekrar özür kanına, yani müstehaze kadına, istihaze kanı gören kadına dönebiliriz. İstihaze üç yerde karşımıza çıkacak. Birincisi, ilk aybaşı gören kadının istihaze hali, özür hali. Ya da ilk aybaşı olan genç kız diyelim. Türkçemizde kadın kelimesi evlenmiş biri için kullanılıyor. Genç kızın aybaşı hali görmesi. Bu belli bir stres kadar belli bir karışıklığa da neden olabiliyor. Gördüğü, görmediği. Bu hususta bu meseleye girmeden önce annelerin, bilhassa annelerin kızlarını bu konuda hazırlamayı Allah'ın emri olarak bilmeleri gerekir. Bunu hatırlatalım. Gencecik kızların internetten şuradan buradan bu bilgileri öğrenmeden annelerinden helal bir şekilde öğrenmeleri annelerinin mesuliyetidir. Utanmak, daha erken gibi kelimeler kesinlikle anneleri Allah katında mesuliyetten kurtaramaz. Bunun utanması olmaz. Bunda haya edilecek bir şey yoktur. Ve maalesef çok erken yaşlara doğru geri gelmektedir. Okullarda daha bebek yaşındaki çocuklar birbirlerinden, üst sınıflardakilerden bu bilgileri öğreniyorlar. Anneleri onlara öğretmeden eğer başka bir arkadaştan, kablolu kablosuz bir yayın organından, bir yerden bu bilgileri öğrenirlerse ya da okullarda kendisi gusletmeyen bir öğretmenden bunu öğrenirse çocuk, ki okul kitaplarına da yavaş yavaş bunlar konmaya başlandı, anne büyük bir vebal altına girmiş olur. Kendisi cünüpken namaz kılmayan, aybaşı halinde namaz kılmayan bir kadın bunun idraki içerisindedir. Yani aybaşı halinin büyük bir mesuliyet olduğunu biliyor. Ama kızına ya da kızı durumunda kimse artık, annesi değil de filanca yeğenine bakıyordur. O ana hükmündedir o zaman. Bu şekilde bir konuyu önemsememek, utanma, ayıp sayma, işte genç kızla nasıl konuşulacak gibi sözler, hiçbir şer'i dayanağı yok. Allah'tan haya etmek lazım. Asıl haya edilecek olan Allah'tır. Ondan utanmak lazım. Bu hususta Müslüman anneler bir utanma, bir sıkılma emaresi gösteriyorlar. Kesinlikle yanlıştır bu. Genç kızları kızın durumuna göre gerekiyorsa 8 yaşından itibaren bu eğitime tabi tutmak lazım. İkna ederek, söyleyerek. Evet, şu da bir hakikat. Yani aklında olmayan şeyi aklına sokmak diye bir şey de var. Fakat okula giden bir çocuk için bu söz geçerli değil. Aklına, gözüne, kulağına, her yerine sokulmuş durumdadır bu. Okullarda çocuklar filmlerden izlediklerini, analarının, babalarının konuşmalarını gelip birbirlerine aktarıyorlar. Bunda hele hele özel kolejler bu durumda çok daha riskli. Yani çok daha şımarık çocukların toplandığı, rahat konuşan çocukların toplandığı bir yer oluyor. Bu hususu muhakkak zikretmemiz gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in eğitim konusunda sanki hiçbir kaynağı yokmuş gibi eğitim bilmez, eğitim yapamaz bilinmesinin vebali Müslümanlara aittir. İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Eyyuhel Veled isimli kitabı, yani henüz buluğ çağına gelmemiş çocuklar için yazdığı eğitim kitabı, tam 900 senelik kitaptır. 900 sene önce Gazali'nin Eyyuhel Veled diye yazdığı kitabını bugün bir hoca efendi bir cami kürsüsünde çocuklara okuyacak olsa, herhalde hoca efendi müstehcen hoca diye anında kürsüden indirilir. Ama Gazali gibi bir alim çocuk terbiyesi konusu olarak bu kitabı yazmıştır. Ne kadar fark var ikisi arasında. İhya Ulumiddin de böyle bir kitap. Yani ümmeti Muhammed'in ana kaynakları olan Buhariler, Müslimler bu bilgilerle doludur. Bunlar ayıp diye bir kelimenin arkasına sıkılarak, güya işte anne baba çocuğuyla böyle şeyleri konuşmaz gibi düşünülüyor. Yanlış. Korkarım bu bir şeytan tuzağıdır. Anne yerine arkadaştan öğrenilmiş bir pozisyon çok kötüdür. Hatta ve hatta evde bu durumunun ortaya çıkmasını utanılacak bir konu olarak gören genç bir kızın aylarca aybaşı kanaması geçirdiği halde cünüp cünüp o evde dolaşması, utandığından dolayı Kur'an bile okuması gerekiyorsa, yani nasıl olsa namaz kılıyor görüntüsü yapması, bunlar büyük veballer. Tıpkı kalp krizi geçirmiş bir insanın evde bekletilip hastaneye, doktora intikal ettirilmemesi gibi bir durumdur bu. Allah'tan utanmak çocuktan utanmaktan daha önemli. Evet, bu özür kanı, istihaze kanı dediğimiz şey 3 zamanda karşımıza çıkıyor. Birincisi, yeni başlayan genç kızın aybaşı olma halidir. Eğer genç kızımız, ki genelde böyle olur, kanaması başlıyorsa, bu 1 saat 2 saatlik bir kanama ise zaten 3 günden öncesinin itibarı yok demiştik. Bu kural geçerli. 10 günden fazlası olursa ne yapacağız? 10 günden fazlasını özür kanı sayacağız. Ne zaman başlamıştı? Ayın 7'sinde. 17'sine kadar aybaşı halinde kızımız, 17'sinden sonra normal duruma dönmüştür. Kanama devam ediyor, ki ilk aylarda bu sıkıntı olabilir. Kanama devam ediyor, etsin, hiçbir şey yokmuş gibi devam edecek. Temizliğine dikkat edecek sadece. Eğer aybaşı zamanı tespiti gerçekleşmediyse, çünkü ideal olan nedir? Mesela kızımız 7 gün aybaşı olmuştur. Tespit ettik. 20 gün temizlik dönemi geçmiştir. 7 gün tekrar aybaşı olmuştur. Tekrar 20 gün. Böyle matematiksel olarak 7 artı 20 artı 7 artı 20 artı 7 artı 20 devam etse çok iyi olur. Hiç kimse bir sıkıntı çekmez. Bütün bu ahkam da bu kadar zorlaşmazdı. Ama böyle olmuyor. Bir istikrarsızlık, hele ilk başlarken istikrarsızlık yaşıyor. Acemi şoför gibi bir oraya bir buraya eğik direksiyon kullanır gibi kızımız yeni başlayan dönemini bir türlü tespit edemiyor olabilir. Hükmümüz nasıl? Eğer kızcağızın aybaşı halinde bir istikrar yoksa, yapılacak şey şudur. 10 gün her ay 10 gün temiz 10 gün aybaşı gördü kabul edeceğiz. Zorunlu 15 günde temiz kabul edeceğiz. Kanama devam etse bile. Zaten böyle aylarca bir genç kızın kan kaybetmesi çok tehlikeli. Muhakkak o doktor görecektir. Doktor kontrolünde kanaması bir dizginlenecektir, ama hastalık olarak da devam edebilir. Senelerce devam eden hastalıkla karşılaşıyoruz. Yani bir kanama istikrarsızlığı oluyor. O zaman 10 artı 15 10 artı 15 şeklinde devam edeceğiz. Ne kan geldiğine bakmıyoruz artık. Neden? Çünkü 10 gününü alacağız aybaşı diye, ondan sonrasını özür kanı diye devam edeceğiz. Bu kim için geçerli? Yeni başlayan kızımız için geçerli. Eğer yeni başladığında belli olduysa, elhamdülillah, şükredecek. İkinci, istihaze kanının yani özürlü kanının gerçekleşeceği ikinci pozisyon, istikrarlı geleneği olan kadın üzerindeki aksaklıktır. Kadının geleneği belli. Hep 6 gün kanama olur. Sonra 3 haftada temiz durur. Mesela. Bu kadına ne muamele yapacağız? Ne zaman ne muamele yapacağız? Kadın 6 gün artı 3 hafta. 6 gün 3 hafta devam ediyordu. Birdenbire kadında mesela genelde evlilikte bozulabiliyor bu. Veya kimyasal bir ilaç kullanımında bozuluyor. Ya da başka bir sebeple, yani illa bir sebep bulmamız gerekmiyor ama bozulabiliyor. Mümkün mü bozulması? Mümkün. Ne yapacağız? 10 güne kadar bu hanımefendi 10 güne kadar kanamasını aybaşı sayacak. 10 günden fazlasını özür kanına çevireceğiz. Kural bu. Yani daha önce mesela 6 gün görüyordu bu. Ama kadınların aybaşı istikrarı değişkendir. Yani 6 gün başladı diye ömrünün sonuna kadar 6 gün devam edecek diye bir kural yok. Evlendikten sonra 8 güne çıkar, 4 güne inebilir. Bilhassa doğum ciddi bir şekilde oynayabilir bu rakamlarla. Yani doğumdan önce, doğum yapmadan önce 6 gündü. Doğumdan sonra 9 güne çıkanı olabilir. 4 güne, 3 güne ineni olabilir. Eğer klasik bir geleneği olan bir hanımefendi günlerinde bozulma olursa 10 güne kadar sıkıntı yok. Yani 10 güne kadar öyleydi, böyle oldu, bundan sonra diyeceğiz. 10 günden sonrasını ne yapıyoruz? Özür kanı olarak kabul ediyoruz. Bu da tekrar özetleyeyim, çok karşılaşılan bir konu. Kadıncağızın gıdasından, sinirinden, yolculuğundan, bir sebepten dolayı, iklim değişikliğinden dolayı, eşiyle olan ilişkilerinden dolayı, bir sebepten dolayı 5 gün olan kanaması, 6 gün olan kanaması bir baktı ki hala devam ediyor. Endişelenecek bir durum yok. Yani 5. gün o hazırlanıyordu. Beyaz akıntıyı görüp hemen banyo yapıp namaz kılacağım diyordu. Bir baktı ki kanama devam ediyor. Ha biter, ha biter. 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 gün, 9 gün, 10 gün devam ediyor. Ediyor. Sistem değişmiştir. Hiçbir sakıncası yok. 9. gün bitti. Tamam. Peki bu hanımefendi bundan sonra 9 gün mü sayacak kendisini? En az 3 ay beklemesi lazım. Yani 3 ayda, eğer bundan sonra 3 aydır, işte 5 aydır hep 9 gün. Daha önce 6'ydı. Bu 3 aydan beri 9 gün oldu. Bu hanım ne sayacak? Bundan sonra benim kanamam 9 gün. Yani 1 aylık bir aksama kadının takvimini değiştirmesini gerektirmiyor. Aylık aksam, bir kerelik aksamalar. Aynı şey nerede geçerli? Mesela 7 gün hep görüyordu. 4. gün beyaz sıvısı geldi. Baktı ki tertemiz. Banyosunu yaptı, namaz kıldı. İlla ben 7 gün bekleyeceğim diye bir şey yok. Ölçümüz ne burada bizim? Kadını ay başı yaşıyor, hayız halindedir denecek kanın gelmesi ve o kanın bittiğine dair işaretin gelmesi. Bir mesele bitti. Bu 3 günden aza düşerse de özür diyeceğiz. 10 günden fazlaya çıkarsa da özür diyeceğiz. 3 ile 10 gün arasındaki bu zaman dilimi değişebilir. Kadın da değişebilir. Değiştikçe değişsin. Bize bir zarar yok. Ben bilmem gerekiyor kaç günlük benim sürem. Bunu en az 3 ayda tespit edeceğiz. Aylık değişimler, takvimdeki bir kerelik oynamalar hüküm oluşturmuyor. Bir başka istihaza kanı ile ilgili sorun, kadının takvim sıkıntısı çekmesidir. Mesela bu nasıl oluyor? Kadın 7 gün müydü, 6 gün müydü, bunu bir türlü tespit edemiyor. Mesela ben 7 gün müyüm, 6 gün müyüm? Mesela şundan dolayı beyaz bir sıvı, yani son kapanışın geldiğini anlayan bir belge olsa bir sıkıntısı olmayacak. Fakat kadın özellikle bir sıkıntı hissediyor. Mesela bu aybaşı mıyım, değil miyim sıkıntısı, bir 7 günde ben bitiriyordum diyor. Veya 6 günde bitiriyordum diyor. Günleri şaşırıyor. Bu 6 gün olmadan ben mesela ayın 3'ünde mi başladım, 2'sinde mi başladım, tereddüt ediyor. Veya bir sebep kadın son rakamda sıkıntı çekiyor. Böyle sıkıntılarda aslında ne gerek var? Kanı devam ediyorsa diyeceğiz ama kanın bittiğine dair bir kuruluk oluşuyor mesela. Kuruluk şu oluyor, pamukla deniyor, bakıyor ki içeride hiçbir şey yok. Ama ben 7 günde bitirmem lazımdı. Bir istikrarda oluşmadı. 3 ay böyle devam etse 6 gün diye karar verecek. Bakıyor ki bir kuruluk oldu. Bu kadın ihtiyatla uygulama yapacak. İhtiyatla uygulama yapacak şu demek. Namazını kılacak, oruca o gün niyetlenecek, eşiyle o gün ilişki yapmayacak. Eşine karşı tedbir getirecek. Eğer bir gün daha devam ederse bu, bir gün sonra baktı ki gene geldi, yani ben yanlış kılmışım, bir sakıncası yok. Bir gün sonra bittiği zaman bir günlük yeniden gusül abdesti alacak. İhtiyatla amel etmesi bu demek. Bu arada tabii camiye girmemesi gerekiyor. İhtiyaten yine her vakit abdest almasında fayda var. Neden? Çünkü özürlü kanı muamelesi gibi bir muamele yapıyoruz. Bu hanımların büyük oranda ciddiye almamalarından, mesela kanamasının ne zaman başladığını unutması bir kadının çok zor bir şey. Yani bu günde 15 defa olan bir şey değil ki, bu filan gün başladı, şu gündür devam ediyor. Yani bu ibadet konusunda hassasiyet sıkıntısını yansıtıyor. Her halükarda istihaze kanı, yani özürlü kanı, az ve çok dairelerinin içinde olmayan, yani en az 3 gündür dedik, 3 günden az olan, en çok 10 gündür dedik, doğusalıkta 40 gündür dedik, bu rakamlardan fazla olan kanamaların üzerine tedbirdir. Nedir bu tedbir? Hiçbir şey yokmuş gibi devam et. Sadece bir sıkıntı var. 7 gün mü, 6 gün mü de tereddüt eden bir hanım, kanamada da bir elinde bir belge göremiyor. Yani bakıyor kan yok ama benim bir günüm daha var. Tedbir alıyor. Sadece eşiyle ilişkisinde bir tedbir gerekiyor. Namazına, orucuna devam ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.